Türkiye'de göç ve iltica. Merhaba sayın dinleyenlerimiz. Memlekette saatler 10:14.06'yı gösteriyor. Türkiye'de göç ve iltica 38. bölümüyle sizlerle Kadriye Şenel hazırlıyor programımızı. Bugünlük ben Yasemin Pamukçu Başar'a sizlerle birlikteyim. Cihan Aydoğan'sa sesimizi size ulaştırıyor. Programımızın telefon numaralarını anımsatmak isterim. +90 312 koduyla 463-34-19 ve 463-34-21 numaralarından bize ulaşabiliyorsunuz. Eğer elektronik posta atmak isterseniz gocveiltica@trt.net.tr adresimiz. İlgilendiren bir konudan bahsediyoruz. Ülkemizdeki Suriyeli sığınmacıların sayısı biliyorsunuz 2 milyonu aştı. Bu büyük nüfusun ihtiyaç ve beklentilerini ortaya koymak amacıyla da pek çok araştırma yapılmıyor değil. Geçtiğimiz aylarda Türk Kızılay'ı öncülüğünde bir saha çalışması gerçekleştirildi. Şanlıurfa'da yaşayan Suriyeli sığınmacıların sorunlarını, ihtiyaçlarını ve sosyal tutumlarını öğrenmeye yönelik çalışmanın ardından bir de rapor hazırlandı. İşte bugünkü programda Türk Kızılay'ı Toplum Merkezi İhtiyaç Analizi raporunda dile gelen durumu konuşacağız hep birlikte. Şanlıurfa'daki saha çalışmaları nasıl yapıldı bunu öğreneceğiz. Pilot bölge olarak neden Şanlıurfa seçildi? Araştırma hangi kurumlarla birlikte gerçekleştirildi ve temel demografi ve göç gelişmişine dair verileri de ele almak istiyoruz. Telefon bağlantımızda yardımcı doçent doktor Başak Yavçan olacaklar. Kendileri TOP Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü öğretim üyesi ve her hafta olduğu gibi programımızın da danışmanı Profesör Doktor Mehmet Okyay Uz. Kendileri ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden Mehmet hocamıza konuyu yönlendirecek. Sorularla konuyu açacağız. Evet. Hepimize kolay gelsin. Telefonumuz hazır mı? Başlayalım mı Kadriye Hanım? Haydi başlayalım. Evet, o zaman eğer Başak Hanım telefonumuzdaysa sohbetimize başlayabiliriz.
İsterseniz ben yine birkaç söz edeyim kısaca. Evet. Öncelikle hoş geldiniz Başak Hanım. Katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Biz bu programda duyuyor Başak Hanım beni değil mi? Herhalde duyuyor.
Tabii.
Evet. Şimdi biz bu programda gittikçe bu aslında iyi bir işaret. Bu Suriye meselesinin ya da göçmen ya da mülteci meselesinin toplumsal, insani boyutlarına vurgu yapıyoruz. Programın ilk başlarında birazcık yasalara, birazcık teknik, formel, politik boyutlarına baktık. Fakat insani, toplumsal boyutlar gittikçe ön plana çıkıyor. Yani. Ve bu önemli bir boyut. Çünkü bu insanların kesinlikle artık entegrasyonu söz konusu. Başak Hanım da zaten anlatacaktır. Bu insanlar artık burada okuduğum büyük bir bölümü neredeyse kalmak da istiyor aslında.
Raporu
burada
mu çok okudunuz hocam?
Biraz okudum. Biraz da bu şeyi Başak Hanım gönderdi. Bu link vardı. Bir Milliyet'te çıkan bir yazı. Orada örneğin %78'di. Yani
evet. Kadriye Hanım bana da yollamış.
İmkanı olsa bile o ilginç.
Evet, çünkü ilginç böyle geldi bana da.
%40'lardan bahsederken çok daha büyük bir rakam. Yani o grup için kalmak istiyor.
Bu da acaba artık oradaki koşullar uyum çok elverişli onu göründüğü için mi? Yoksa belki de, hani bugün bile haberlerde dinledim hocam.
Evet.
Yani Türkiye'den gitmek istiyoruz diye vurguluyor insanlar, evet, İdirne'de bekleyenler. Evet.
Ama işte bakalım o neymiş? Bakacağız. Belki Başak Hanım orada bize tabii daha somut şeyler söyler. Evet, bunlar benim söylemek istediklerim. Şimdi Başak Hanım, size öncelikle bu projenin böyle bir destek programın, bu ihtiyaç nereden doğdu? Nasıl size geldiler? Ne önerildi? Bu Türk Kızılay'ı Toplum Merkezi projesi bu değil mi? Bu ihtiyaç
yani
nereden doğdu?
Aslında bu projenin fonu Uluslararası Kızılay Kızılaç Konfederasyonu'ndan geliyor. Bağışçıların, yurt dışındaki bağışçıların topladıkları para, bağışçılardan toplanan paralarda Suriyeli mültecilerin yararına birkaç şey yapmak istiyorlar ve Türk Kızılay'ı ile bir araya gelip bu toplum merkezleri projesiyle karşımıza çıkıyorlar ve ilk olarak bir pilot çalışma yapılıyor. Daha sonra da bu çalışmanın farklı şehirlerde, yine Suriyeli mültecilerin yoğun olduğu şehirlerde yayılması, oralarda tekrarlanması hedefleniyor.
Bu çok yeni bir proje değil mi? Yani Şubat'ta herhalde bu işin içine girdiniz değil mi Başak Hanım?
Tabii tabii. Toplum merkezi Şubat'ta açıldı. Saha çalışmasını da Ocak-Şubat aylarında gerçekleştirdik. Yeni bir proje ve bir anlamda da aslında sevindirici bir proje. Çünkü biliyoruz ki yurt dışında Avrupa'da pek çok yerde Türkiye'den giden vatandaşlarımıza olan yaklaşımın entegrasyona dönüşmesi yıllar almıştı. Bizim Suriyeli mültecilere yönelik daha entegrasyona yönelik politikalar geliştirmemizin bu kadar kısa zamanda gelişmiş olabilmiş olması açısından çok sevindirici. Bu da öyle bir çalışma. Toplum merkezleri kısa vadede işte gıda, kıyafet yardımı konusundan bir adım öteye geçip gelen kişilerin burada kalma, daha uzun süreler kalma durumunu göz önüne alarak onların ihtiyaçlarına, gerekirse mevcut sosyal ve ekonomik yapıya entegre olabilmelerini kolaylaştırıcı bir tampon bölge hizmeti veriyorlar aslında. Çünkü bakacak olursak evet, kamplarımız gerçekten Türkiye'deki kampların durumu, pek çoğunun durumu oldukça iyi. Ancak gelen mültecilerin ve sığınmacıların, Suriyeli sığınmacıların %90'a yakın bir kısmı kamp dışında yaşıyor. Dolayısıyla kamp dışındakilerin böyle bir koruma şemsiyesi altında olmadıklarını görüyoruz. Bu toplum merkezleri de onların hem ihtiyaçlarına karşılayacak kurumlara yönlendirilmeleri, hem psikososyal destek almaları, hem de dil ya da belli bir takım istihdam piyasasında onların işine yarayabilecek yetenekler edinmeleri, vasıflar edinmeleri açısından büyük önem taşıyor.
Başak Hanım, biraz projenin yapısından bahseder misiniz? Ya da işte kimlerle mülakat yaptınız, o insanları nasıl buldunuz, nasıl yaklaştınız? Onların güvenini mesela, hep bir soru var, onların güvenini nasıl kazandınız? Çünkü sonuçta siz anket yapıyorsunuz, soru soruyorsunuz. Biraz bahsedebilir misiniz?
Tabii, şöyle, benim de açıkçası çok aşina olduğum bir bölge değildi Şanlıurfa. Şanlıurfa'da gerçekleştirdik saha çalışmamızı. Toplum merkezinin Şanlıurfa'da kurulması öngörülmüştü. İlginç bir örnek Şanlıurfa, hem Suriyeli sığınmacıların Türkiye'ye geldiklerinde ilk geldikleri nokta olması açısından önem taşıyor. Şu anda ki rakamlara baktığımızda İstanbul'da daha fazla sığınmacı var ama İstanbul'dan hemen sonra gelen, yani ilk varış noktası olarak baktığımızda Şanlıurfa'yı görüyoruz. Kamp içi nüfusu da çok yüksek Şanlıurfa'da ve şunu vurgulamamız gerekiyor. Kamp içi ve kamp dışı sığınmacı nüfusları aslında bir geçişkenlik de taşıyor. Çünkü kamp içinde iyi imkanlar olmasına rağmen çoğu sığınmacı çalışamıyor, hayata dair bir katkıda bulunamayabiliyor. O yüzden kamp dışında yaşamayı da bir deniyor. Böyle girip çıkmalar var kamp içi dışı nüfus arasında. Ve oldukça yüksek bir nüfusla karşı karşıyayız. Burada Şanlıurfa'da bir ufak çaplı birkaç proje, benzer projeler daha var. Bu projeler göz önüne alınarak onların olmadığı ve nüfusun, Suriye nüfusun çok yoğun olduğu bir yer hedeflendi ve oldukça geniş çaplı, bu denli geniş çaplı bir toplum merkezi projesi ele alındı. Bunun içinde çocuklara yönelik oyun alanları, psikososyal destek, erişkinlere yönelik dikiş nakış kursları, dil kursları ve farklı ihtiyaçları varsa onlara yönlendirme gibi pek çok çalışma alanı yer alıyor. Tabii bu dediğiniz güven kazanma noktası çok önemli. Çünkü sahaya gittiğimizde de bazı sığınmacılardan duyduk ki İşte veri toplamak için gidip bir takım vaatlerde bulunup sonra bunları yerine getirmeyen, işte size $500'luk bir çek göndereceğiz gibi vaatlerde bulunup yerine getirmeyen ve bir hayal kırıklığına sebep olan bu sığınmacılarda, işte hani bizi kullanıyorlar çalışmaları için, sonunda hiçbir şey olmuyor diye düşünen bir kitleyle karşı karşıyaydık aslında bazı sığınmacıların yorumlarına göre. Bu anlamda orada bir mevcut binanın oluşu ve gittiğimizde evlere, bakın böyle böyle bir yer var, sizi de bilgilendirmiş olalım diye, hem de bu toplum merkezini tanıtıyor oluşumuz, onlara somut bir hizmet ortaya konulmasının bir faydası oldu. Ama tabii öncelikle sahayı tanımadığımız için bebek adımlarıyla gittik açıkçası.
O zaman Başak Hanım, siz daha çok kampın dışında yaşayanlarla bu mülakatları yaptınız.
Tabii,
o zaman değil mi?
Tamamı kamp dışı.
Evet. Bir şey soracağım. Bu bir pilot projesi ve daha sonra bunun başka bölgelere yayılması düşünülüyor mu? Herhalde öyle bir şey var.
Evet. İstanbul, Konya, Bursa ilk düşünülen bölgeler benim bilgim dahilinde. Yine sığınmacıların yoğunluklu olduğu yerler. Dediğimiz gibi burada önce küçük çaplı ev ziyaretleri yaptık. Sığınmacıların ihtiyaçlarını belirledik ve temel problemleri belirledik. Sonra odak grupları yaptık. Böyle 8-10 kişiden oluşan kadınlar, erkekler, çocuklar ayrı ayrı toplantılar düzenledi. Kendilerini daha rahat ifade edebilecekleri, karşılıklı tartışabilecekleri konuları. Ve bizim için de gerçekten problemlerin, gerçekten tutumların temelinde nelerin yattığını görebilmek ve bu temelleri de daha sonra uyguladığımız ankette cevap kategorileri olarak sunabilmek açısından önemliydi bu.
Oldukça uzun bir hazırlık aşaması geçirdiniz herhalde. Böyle bir çalışma yapmak çok zordur sahada.
Aslında çok hızlandırılmış hepsi bir ay içinde gerçekleşti. Çünkü toplum merkezinde açılacak kurslara da faydalı olabilmek istiyorduk. Bu çalışmanın faydalı olabilmesini istiyorduk. Çok hızlandırılmış ama çok uzun zaman ben de orada geçirdim. Yani her gün bununla uğraştık diyebilirim.
Hemen akla gelen bir soru daha var Başak Hanım. Biliyorsunuz biz daha önce Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan örneğin uzmanlar falan konuk ettik. Onların da benzer çocuklar için merkezleri falan var. Orada o koordinasyonu nasıl sağladınız? Siz birilerle çalıştınız değil mi? STK'larla olsun, kurumlarla olsun işbirliği
Tabii
yaptınız herhalde.
daha çok bölgedeki STK'larla işbirliği halindeydik. Çünkü dediğim gibi yani başkalarının sunduğu bir hizmetin aynısını sunmamak, tamamlayıcı olabilmek adına ya da aynı bölgede olmamak, biraz daha farklı bölgelerde olabilmek adına tabii ciddi koordinasyon isteyen konular, ama o kadar büyük bir nüfustan bahsediyoruz ki ihtiyaç çok var. Dolayısıyla hani boşa giden bir şey olması söz konusu değil. Talep yönünde, sığınmacılardan gelen talep yönünde hiçbir eksiklik yok. Şu anda da kurslar açıldı, öğrenciler geliyor. Bunu açık ve net bir şekilde görüyoruz.
Başak Hanım, orada bir de şey duyarım hep. Şimdi Suriyeliler işte kendi hayat stratejilerini kendisi belirlemek isterler. İşte ağlar kuruyorlar. İstanbul'da öyle networkler kuruyorlar. Kendileri artık birbirlerine yardım etmeye başlıyorlar. Böyle bir şey Urfa'da da var mı? Yani onların da desteğini aldınız mı?
Şöyle ki bunlarla ilgili duyumlarımız oldu tabii. Mesela bu kendi iş kurları olduğu,
Evet, hep
böyle İş ve
duyuyoruz.
İşçi Bulma Kurumu gibi bir kurumları oluşturduklarını duyduk. Hani bir kişi sizin bir işe girmenize yardımcı oluyor. Karşılığında bir komisyon alıyor şeklinde, tabii ki bu bir kurumun ücretsiz yaptığı gibi olmuyor. Çünkü gerçekten çalışma konusunda çok istekli bir grupla karşı karşıyayız ve yaptığımız ankette de çalışmalarda da ortaya çıktı. Çok uzun saatler çalışan, bir günde 12 saat, 14 saat belki çalışan bir grupla karşı karşıyayız ve çok düşük ücretlere. Baktığımız zaman günlük haline gelirine daha öncesinde, göç öncesinde çoğunluğu orta gelirli olan sığınmacı grubun, bizdeki örneklemin çok büyük bir kısmının, %90'ın üzerindeki kısmının açlık sınırının altında yaşadığını gördük.
Evet. Siz şu anda Amerika'dasınız Başak Hanım. Belki
Evet.
Şanlıurfa'dan birazcık Türkiye'den çıkaracağım konuyu, ama şunu merak ediyorum ben. Hani dünyanın bir başka ucu Amerika ve Suriyeli göçmenler için Amerika'nın bir programı var mı? Basına yansıyanlar neler? Bizimle paylaşır mısınız?
Şimdi şöyle, bu özellikle son dönemde Ege'deki işte kazalardan, batan teknelerden, ölümlerden, çok trajik olaylardan sonra bu konuda ciddi anlamda bir farkındalığın oluştuğunu düşünüyorum ben. Hem Avrupa'da hem de Amerika'da biraz daha ellerini taşının altına sokmaları gerektiğinin farkına vardı bütün dünya ülkeleri de. Ve bu yönde aslında halkın duyarlılığından mütevellit bir takım ilerlemeler karşımıza çıkıyor. İşte mülteci kotalarının arttırılması gibi, bildiğim kadarıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde de bu yönde bir çalışma var. Bunun ötesinde açıkçası akademik anlamda da çok ilgi var. Benim burada bulunuşum da aslında Suriyeli mültecilerle ilişkili olarak burada göç politikaları üzerine bir ders vermek üzere Northwestern Üniversitesi'nde bir dönemliğine misafir ediliyorum.
Bir dönem.
Ve tamamen Suriye'ye, buradaki mültecilerin durumlarına ve bu gibi zorunlu göçlerin içerisinde bunun nerede yer aldığını olan ilgilerinden kaynaklanıyor bu durum.
Çok güzel.
Başak Hanım, şeye geri dönersek merak ettiğim bir konu var. İşte siz Suriye mültecinin sorunları, ihtiyaçları hangi alanlarda, böyle kısaca toparlamak gerekirse, sorunları var örneğin? Neyi dillendirdiler? Hangi sorunları en çok yaşıyorlar?
Barınma ve barınmanın çok pahalı olması önemli bir sorun. Bildiğimiz gibi bölgede çok yoğun bir Suriyeli sığınmacı akını var. Kiralar inanılmaz artmış durumda ve bu her sınıf daire için geçerli. Kalınan yerlere baktığımızda ev ziyaretleri de yaptık. Çünkü hakikaten çok kötü koşullarda. Yani hijyenik, sağlık açısından pek de uygun olmayan koşullarda çok kalabalık ailelerin kaldığını gördük. Ve inanılmaz yüksek kiralar ödeniyor. Yani 400 lira civarında bir kira ödeniyor. Ve ev sahipleri bu kiraları yıllık peşin olarak alıyorlar. Hani kaçar eder bir şey olur diye düşünerek. Tabii bu en önemli sorunlarından biri. Tabii ki gıda ihtiyaçları var. Çalışma koşullarından şikayetçiler. Sonuçta sigortasız çalışıyorlar ve çok uzun saatler çalışıyorlar. Herhangi bir koruma kalkanına sahip değiller çalışma koşulları açısından. O yüzden de sıkıntılı durumlarla karşılaşıyorlar. Özellikle bir kaza geçirdiklerinde, işte inşaatlarda çalışırken vesaire, onları koruyacak hiçbir şey yok. Zaman zaman ayrımcılıktan şikayetleri var. Ayrımcılığa uğradıklarından yerli halktan. Bu Urfa'da çok fazla biraz şikayeti var ama diğer bölgelerde büyük ihtimalle daha çok. Çünkü Urfa halkı da aslında bu Suriyeli sığınmacılarla, o bölgedeki Suriyeli sığınmacılarla akrabalık ilişkileri olan Arap kökenli bir halk. Daha az bununla karşılaşıyoruz bu anlamda. Ama yine de yeni bir kültürün misafir olarak gelmesi ve ortaya çıkan gruplar arası ilişkiler zaman zaman kaygı veriyor. Her ne kadar Türkiye örneğinde kıyaslandığında başka yerlerle oldukça olumlu ve misafirperver bir havayla karşılaşsak da tabii ki şikayetler var. İşte daha çok çalıştırıldıklarına, daha az ücretlendirildiklerine, işte ev bulmakta zaman zaman Suriyeli oldukları için zorluk çektiklerine dair. En çok problemlerinden, en büyük problemlerinden biri iletişim konusu. Dil öğrenmek konusunda bu sebeple de çok istekliler.
Başak Hanım,
bunu da belirtmeliyiz.
Başak
Hanım, dolayısıyla bu gibi toplum merkezleri, dil kursları vesaire çok büyük talep görüyor.
Başak Hanım, özür dilerim.
Halk arasında.
Bu konuyu biraz daha açalım. Hani düzenlenen, entegrasyon sürecinde düzenlenen kurslar konusu biraz açalım. Kısa bir ara verelim. Siz de soluklanın. Sonra tekrar birlikte olacağız.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda dinlediğiniz Türkiye'de Göç ve İltica programı devam ediyor.
Evet, programımız 14.34'te sona eriyor. O yüzden biraz böyle sıkıştırılmış bir şekilde soru bombardımanını tutuyoruz. Başak Hanım hatta değil şu anda. Bizim en çok ilgimiz çeken hocam da her şeye rağmen, bütün sorunlara rağmen %78'lik bir oranın burada kalmak istemesi. İstemek çok önemli çünkü. İşte televizyonda gördüklerimiz, gitmek istiyorum, Türkiye bana göre değil diyen ve Almanya'yı kendisine özellikle hedef seçmiş çok önemli kitle var, değil mi hocam?
Evet evet. Öyle de yansıtılıyor ama bu ilginç.
Telefonumuz
bağlandı mı?
Evet Başak Hanım.
Başak Hanım, duydunuz mu bizi?
Biraz duydum aslında.
Evet.
Benim de değinmek istediğim noktaydı. Programın başında bahsettiğimiz bu %70 konusu.
Evet, evet.
78 konusu. Şimdi biz aslında iki soru sorduk anketimize katılan bu örneklemdeki Şanlıurfa'daki sığınmacılara. Yaklaşık 330 kişiyle gerçekleştirildi bu çalışma. Ve eğer imkanınız olsa şu anda Türkiye'den başka bir ülkeye geçmek ister misiniz dedi. Bu hani Suriye'deki sorundan bağımsız olarak sorduğumuz bir soruydu. Hani Suriye dışında da aynı zamanda anlamında. Ve %78'i Türkiye'de kalmak istediğini belirtirken %10-15 civarında bir rakam yurt dışında, özellikle Batı Avrupa'ya göç etmek istediğini söyledi. Tabii bu Ocak ayı rakamları, bunlarda bir takım değişiklikler olabilir ama şunu da göz önüne almak lazım. Şimdi bu az bir rakam değil tabii bu bahsettiğimiz, ama bunun ötesinde grubumuz Şanlıurfa'da yaşayanlar, biraz daha işte batıda, büyük şehirlerde yaşayanların hani Avrupa hayalleri daha canlı, daha bu konuda istekli olabileceklerini göz önüne almamız lazım. Ancak bundan bağımsız olarak problemler bittiğinde, güvenlik sağlandığında Suriye'ye dönmek ister misiniz dediğimizde katılımcılarımızın %70'i dönmek istediklerini belirttiler. Hı hı. Dolayısıyla bu da önemli bir rakam. Hani o ikisi bazen karıştırılıyor. Aslında %70 problemler biterse dönmek istiyor ama problemler bitmediği takdirde %78'i Türkiye'de kalmak.
Ama bu ilginç bir sonuç gene Başak Hanım. Gerçekten enteresan, çünkü barınma sorunları, çalışma sorunları, hani demin bahsettiniz evet. Bunlardan. Buna rağmen herhalde bu toplumsal uyum, Urfa'da değil sadece, Urfa'da özellikle vurguladığınız akrabalık ilişkileri falan var. Bu o yüzden mi diye yorumluyorsunuz bu kadar büyük bir rakamı?
O ama yine sığınmacılara Türkiye'de en çok memnun oldukları şeyi sorduk. Bence evet. Sorunuzun cevabını bu soruya verdikleri cevap veriyor. O da güvenlik konusu. Yani güvenliklerinden hep çok memnun olduklarını söylüyorlar. Tabii geldikleri yerinde çok güvensiz oluşunun da bunda etkisi var. Yani bir şekilde güvenliğin sağlandığını düşünüyorlar. Yardımlardan iyi kötü memnunlar. Ve geri dönme noktasında hani yakın bir yerde bulunduklarından Türkiye'de kalmayı tercih ediyorlar. Bir de tabii burada bazı sığınmacıların ağları var, sosyal ağları var, aileleri evet. var başka ülkelerde. Oraların durumunu da biliyorlar. Yani Lübnan'daki sığınmacılara sağlanan koşullarla Türkiye'dekilerin çok farklı olduğunu mesela biliyorlar. Dolayısıyla bunun avantajlı bir durum olduğunu biliyorlar. Yine dipnot geçelim. Yaklaşık %3 gibi bir kısmı da Körfez ülkelerine gitmek isteyebileceklerini söylediler, imkanları olursa. Bunun da temelin nedenini sorduğumuzda dil sorunu yaşamayacakları için, orada Arapça konuşulduğu için dediler.
Evet, ama yani herhalde bu insanlar Urfa'dan örneğin çıktıkları ölçüde, örneğin İstanbul'a gittikleri ölçüde, Ankara, İstanbul, Batı'ya diyelim, Batı Türkiye'nin Ege'ye diyelim ya da başka yerlere, herhalde bu güvende yaşıyoruz, bu ağlar da herhalde azalacaktır. Şimdi sadece tahmin yürütüyorum. Çünkü Urfa'da tahminimce bu ağlar, bu sosyal networkler daha yaygındır. İşte bunlar gittikçe, çıktıkça o bölgeden herhalde bu güvenlikte yaşıyoruz gibi olaylar azalır mı acaba? Siz ne diyorsunuz? Orada da böyle bir araştırma yapmak tabii aslında faydalı olur.
O algı da azalabilir. Yine verilere hı-hı. bakmak lazım ama bir de yani her ne kadar ekonomik olarak zor durumda yaşasalar da bir şekilde hayatta kalabiliyorlar. Şanlıurfa'da ben Suriyeli dilenci görmedim örneğin. Bunu hani çok rahatlıkla söyleyebilirim. En ücra köşelere de gittik. İktisadi olarak, yani ekonomik durumları da kötüleşiyor. Bu da tabii ki hem o anlamdaki bir hayatta kalma algısı, güvenlik algısı konusunda etkisi var, hem de başka yerlere, başka ülkelere gitme üzerinde de bir konusunda da bir baskı yaratabilir sığınmacılara. Yine bu anlamda da gerçekten ülkeye geldikleri noktada sığınmacıların bu gibi işte eğitim projeleriyle entegre edilmelerinin önemiyle karşı karşıyayız tekrardan.
Böyle bir şey, Başak Hanım, şöyle bir yoruma da katılır mısınız? İşte bu Nisan 2011'den beri bu Suriyeliler ülkemize geliyorlar. Bu bir süreç. Süreç devam ediyor. Bu süreçte haklarından da daha çok haberdar oldular. İşte STK'lar bunları bilgilendirdi. Bu da aslında olumlu bir şey değil mi? Bunlardan haberdarlar ve belki bu imkanlarını da kullanıyorlar. Bu memnuniyetleri o yüzden de acaba artıyor mu? Yani onu öyle bir şey diyebilir miyiz?
Kesinlikle olabilir hocam. Yani burada Grubumuzun %40 gibi bir kısmı, %35-40 gibi bir kısmı bir seneden fazla zamandır burada olanlar.
Oradalar değil mi?
Aslında o da biraz daha detaylı bakmamız gereken bir konu. Acaba daha fazla mı güveniyorlar kurumlara, daha az mı diye. Ama genelde çok büyük farklılıklar yok yani. Kurumlara güvenlerinde bir artışla karşı karşıyayız biz. Hani burada kaldıkları.
Ya işte dediğim gibi işte haklarını herhalde öğreniyorlar. Yardım alıyorlar. STK'lar bilgilendiriyor. Ve bu aslında onların toplumsal uyumunu da kolaylaştırıyor bir anlamda. Öyle yorumluyorum biraz.
Kesinlikle hocam. Çok,
bu da
çok doğru
fena
bir
şey
olur.
Değil. Bu da aslında Türkiye açısından fena değil. Çünkü belli toplumsal ağların da işlediğini biraz gösteriyor bize değil mi sanki?
Kesinlikle öyle. Yani şimdi bir de şunu da göz önüne almalıyız. Çok daha bu alanda STK'ların çalışmaları alanında ileri yerler var. Mesela Gaziantep öyle bir örnek. Şanlıurfa ile kıyaslandığında çok daha sığınmacılara destek olan kuruluşların fazla olduğunu, bu bilgilendirmenin çok daha iyi yapıldığını görüyoruz. Dolayısıyla aslında bölgelerin de birbirinden öğrenip uygulayabileceği çok şey var. Bu gibi çalışmaların kamuoyuyla paylaşılması o anlamda da önem taşıyor. Bir de bir ufak bir şey vurgulamak istiyorum. Bu sığınmacı gruba baktığımızda genelde kaygı duyan, daha çok kaygı duyan, daha çok güvensizlik hisseden, daha ümitsiz olan grupların genel olarak daha dezavantajlı gruplar olarak adlandırdığımız kimseler olduğunu görüyoruz. İşte evlerinde yani bir engeli olan kişiler olabilir ya da evlerinde engelli biri olan kişiler olabilir. İşte emziren hamile bireyler olabilir ya da bunların olduğu evlerde. Buralarda biraz daha kaygıların yüksek olduğunu görüyoruz.
Peki Başak Hanım,
bir de yönelik sosyal içerme. Örneğin %40'ı cevaplayıcıların kadın ve bütün anket örneklemine baktığımızda %15'inde evin reisini bir kadın üstleniyor. Şimdi çok baktığımızda bu Suriye'de yaşadıkları dönemde böyle değildi. Ve bu kadınların pek çoğu hayatlarında ilk defa belki 35-40 yaşından sonra 5 çocuklarıyla birlikte ilk kez çalışmak durumunda, hayatını idame ettirmek durumunda. Ve buna yönelik vasıflara henüz de sahip değil aslında bakarsanız. Ciddi bir savunmasızlık var.
Ama bu aslında emek sürecinde de görünen bir şey. Çünkü bu kadınlar işte bu göçün olumlu, tırnakçasında olumlu yanları. Bu kadınlar geliyorlar, üretim sürecine de giriyorlar. Ve üretim sürecinin iki yanı var. Bir tarafta sömürülebiliyorlar, bir tarafta da bilinçleri artabiliyor. Bunu biz zamanında Avrupa'ya emek göçmenleri de gördük değil mi? Öyle bir tarafı da var bu göçün aslında. Yani biraz olumlu bakarsak.
Tabii kesinlikle. Yani bu anlamda bir hani hem kendi ayakları üzerinde durabiliyorlar. Bir şekilde ailesini geçindirebilmenin mutlaka verdiği bir kendine güven olacak.
Özgüven de bilinç.
Aynı zamanda
gelişiyor.
Da verdiği yük de var. Bence bu kurduğunuz benzerlik çok doğru hocam. Yani yurt dışına giden Avrupa'daki Türkiye'li işte misafir o zamanda işçiler diyerek adlandırılan grupla bu grubun çok büyük benzerlikleri de var bu anlamda.
Başak Hanım çok teşekkür ederiz katılımınız için. Sağ olun efendim.
Çok teşekkürler.
Bilgilerle bizi aydınlattınız.
Ben teşekkür ediyorum Yasemin Hanım, Mehmet Hocam. İyi günler dilerim.
Çok sağ olun.
Başak Yavcan'ı uğurluyoruz ve Mehmet Okyavuz'a da çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel şeyler yapmışız. Darısı Avrupa'nın başına demek istiyorum. Ben Yasemin Pamukçu, Başak'ın mikrofondaydım. Kadriye Şener programımızı hazırlıyor. Cihan Aydoğan teknik masadaydı. Hoşçakalın.
Türkiye'de göç ve iltica.